Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Steve Lopez'un The Soloist kitabı. Los Angeles Times, köşe yazarı olan yazarın, sokakta keman çalan yetenekli müzisyen Nathaniel Ayers'la karşılaşmasından doğan anlatı dışı bir eserdir. Kitap, Ayers'ın Juilliard'da eğitim görmüş, klasik müziğe olağanüstü yatkın bir cellist olduğunu, ancak şizofreni nedeniyle eğitimini ve düzenli yaşamını kaybettiğini anlatır. Lopez başlangıçta bir gazeteci olarak Ayers'ın hikayesini yazmak ister. Zamanla bu mesafeli ilişki, güvenin, hayal kırıklıklarının ve karşılıklı sorumluluğun sınandığı gerçek bir dostluğa dönüşür. Eser yalnızca evsizlik ya da ruh sağlığı sorunları üzerine bir toplumsal inceleme değildir. Müzik aracılığıyla insanın kimliğini koruma çabasını, yardım etmenin sınırlarını ve bir başkasını kendi ölçülerimize göre düzeltmeye çalışmanın riskini de ele alır. Bu yüzden kitap, gazetecilik gözlemini kişisel tanıklıkla birleştiren, sakin ama etik açıdan zorlayıcı bir anlatıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Nathaniel Ayers'ın müzikal kimliği hastalığın ötesinde ele alınır. Kitabın merkezindeki önemli tercih, Nathaniel Ayers'ı yalnızca evsiz ya da şizofreni yaşayan bir kişi olarak tanımlamamasıdır. Lopez, onun hayatında müziğin taşıdığı yeri ciddiye alır. Ayers'ın klasik müzik bilgisi, çelloya bağlılığı ve bestecilere dair yoğun ilgisi, geçmişteki eğitiminin kalıntısı gibi sunulmaz. Bunlar, onun bugününü anlamak için de temel unsurlardır. Sokak koşulları, düzensiz yaşam ve hastalık belirtileri, Ayers'ın günlük hayatını zorlaştırır, fakat müzikle kurduğu bağ tümüyle ortadan kalkmaz. Kitabın adı da bu sürekliliğe işaret eder. Soloist sözcüğü sadece teknik beceriyi değil, bir insanın kendi iç dünyasında sürdürdüğü sesi de çağrıştırır. Lopez'un anlatısı burada romantikleştirmeden ilerler. Ayers'ın yeteneği, yaşadığı ağır sorunları sihirli biçimde çözmez. Buna karşılık onu yalnızca eksikleriyle değerlendiren bakışa direnç sağlar. Okur, toplumsal olarak görünmez kılınan bir insanın zevkleri, uzmanlığı ve tercihleri olduğunu görür. Bu yaklaşım, ruhsal hastalığı insanın bütün kişiliğini açıklayan tek etiket haline getirmemeyi öğretir. Müzik, Ayers için tedavinin yerine geçen basit bir araç değildir. Daha çok, kayıp, hafıza, düzen ve benlik arasında ayakta kalan bir bağdır. İkinci olarak, gazetecinin tanıklığı zamanla sorumluluk taşıyan bir dostluğa dönüşür Steve Lopez'un kitaptaki rolü. Dışarıdan gözlem yapan tarafsız bir muhabir rolüyle sınırlı değildir. Ayers'la ilk karşılaşması bir köşe yazısına malzeme sağlayabilir, ancak görüşmeler arttıkça gazetecilik ile kişisel bağlılık arasındaki çizgi belirsizleşir. Lopez, okuyucuya bu değişimi saklamaz. Ayers için bir cello bulmaya, ona daha güvenli bir yaşam olanağı yaratmaya ve çevresindeki kurumlarla temas kurmaya çalışır. Fakat bu çabalar, yardım eden kişinin otomatik olarak neyin iyi olduğunu bildiği anlamına gelmez. Ayers'ın güveni kırılgandır, kararları her zaman Lopez'un beklentileriyle örtüşmez ve dışarıdan düzen kurma girişimleri gerilim yaratır. Kitabın etik gücü tam burada ortaya çıkar. Lopez kendisini kusursuz bir kurtarıcı gibi göstermez. Sabırsızlığını, etkisiz kaldığı anları ve kendi sınırlarını da anlatının parçası yapar. Böylece eser, habere konu olan biriyle ilişki kurmanın sorumluluğunu sorgular. Bir insanın öyküsünü yayımlamak, ona görünürlük kazandırabilir, ancak aynı zamanda güç dengesizliği de yaratabilir. Lopez'un Ayers'a yaklaşımı, dinlemenin ve sürekliliğin hızlı sonuç alma arzusundan daha değerli olabileceğini gösterir. Dostluk burada çözüm reçetesi değil, belirsizliğe rağmen ilişkiyi sürdürme pratiğidir. Üçüncü olarak, Los Angeles'taki evsizlik. Bireysel başarısızlık değil, yapısal bir sorun olarak görünür. The Soloist, Los Angeles'taki evsizliği arka plan süsü olarak kullanmaz. Ayers'ın Skid Row çevresindeki yaşamı üzerinden büyük bir şehirde sokakta yaşamanın nasıl kalıcı bir dışlanma biçimine dönüştüğünü gösterir. Kitapta ruh sağlığı hizmetlerine erişim, güvenli barınma, kurumlara duyulan güvensizlik ve kamusal alanın sertliği birbirinden ayrı sorunlar değildir. Bir kişi düzenli tedaviye, gelire ya da konuta ulaşamadığında günlük kararlar bile hayatta kalma baskısı altında alınır. Bu çerçeve Ayers'ın durumunu kişisel irade eksikliğine indirgemeyi engeller. Aynı zamanda Lopez, evsizliği romantik bir özgürlük hikayesine de dönüştürmez. Sokak yaşamının tehlikeleri, yalnızlığı ve süreklilik taşıyan yıpratıcı etkisi açıkça hissedilir. Ayers'ın kapalı ya da zorlayıcı çözümlere karşı direnci de önemlidir. Bu direnç yalnızca inat olarak okunamaz. Çünkü geçmiş deneyimler ve hastalığın yarattığı algı biçimi güven kurmayı güçleştirir. Kitap bu nedenle kolay bir politika sloganı vermez. Onun yerine barınma ve bakımın insan onuruyla doğrudan ilişkili olduğunu somut bir hayat üzerinden düşündürür. Türkiye'de de evsizlik, bağımlılık ve ruh sağlığı konuşulurken benzer biçimde aile, belediye, sağlık sistemi ve sivil destek ağlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan bir perspektif sunar. Dördüncü olarak, şizofreni anlatısı korku ve mucize beklentilerinden uzak tutulur, kitapta şizofreni, Ayers'ın hayatındaki belirleyici gerçeklerden biridir. Fakat anlatının tek açıklaması değildir. Lopez, hastalığın düşünce akışını, iletişimi, güven duygusunu ve gündelik düzeni nasıl etkileyebildiğini gözlemler üzerinden aktarır. Ancak bunu tıbbi bir ders kitabının diliyle ya da sansasyonel bir korku unsuru olarak yapmaz. Ayers'ın kimi zaman yoğun şüphe duyması, bazı yardımları reddetmesi veya planlara uyum sağlayamaması anlatıda hem ilişkiyi zorlaştıran hem de anlaşılmaya çalışılan durumlardır. Özellikle kitap, yetenek ile hastalığı birbirine karıştırmaktan kaçınır. Ayers'ın müzikal kapasitesi, şizofreninin onu daha yaratıcı yaptığına dair romantik bir iddianın kanıtı değildir. Aynı şekilde tedavi veya destek fikri de ani bir dönüşüm vaadi olarak sunulmaz. Ruh sağlığı alanında ilerleme, çoğu zaman güvene, uygun koşullara ve kişinin kendi iradesine bağlı, kesintili bir süreçtir. Lopez'un yaşadığı hayal kırıklıkları bu gerçeği görünür kılar. Okur. İyi niyetin tek başına yeterli olmadığını anlar. Kitabın bu yönü, ruhsal hastalık yaşayan insanları ya tehlikeli ya da trajik dahi kalıbına sıkıştıran yaygın anlatılara karşı daha dikkatli bir dil önerir. Asıl vurgu, Ayers'ın teşhisinden önce ve sonra da hakları, tercihleri ve karmaşık bir kişiliği olan bir insan oluşundadır. Son olarak, kurtarma fikrinin yerini sabır, sınır ve süreklilik alır, The Soloist'in en kalıcı düşüncelerinden biri. Bir insanı kurtarmanın dışarıdan uygulanacak tek seferlik bir eylem olmadığıdır. Lopez başlangıçta, Ayers'ın yeteneği görüldüğünde, uygun bir cello bulunduğunda ya da ona konut sağlandığında hayatının toparlanabileceğini umar. Bu beklenti anlaşılırdır, fakat kitap boyunca gerçekliğin daha karmaşık olduğu ortaya çıkar. Barınma fırsatı, müzik çevrelerinden gelen ilgi veya gündelik destek, tek başına hastalığın ve uzun süreli yoksunluğun etkilerini ortadan kaldırmaz. Ayers'ın neyi kabul edeceği, ne zaman yakınlık kuracağı ve hangi ortamda kendini güvende hissedeceği anlatının yönünü belirler. Bu durum Lopez'u kendi kontrol arzusuyla yüzleştirir. Yardımın değeri, yardım edenin planını eksiksiz gerçekleştirmesinde değil, karşısındakinin özerkliğini tanımasında yatar. Kitap elbette pasif kalmayı savunmaz. Somut destek, dikkat ve kamusal farkındalık önemlidir. Ancak bunların karşı tarafın sesini bastıran bir kurtarıcılık anlayışına dönüşmemesi gerekir. Bu nedenle eser, sosyal sorunlara duyarlı okurlar için pratik bir etik ders niteliği taşır. Uzun süreli ilişkilerde güvenin küçük adımlarla kurulduğunu, geri dönüşlerin yaşanabileceğini ve insan onuruna saygının sonucu garanti etmeyen çabalarda bile korunması gerektiğini gösterir. Ayers ile Lopez arasındaki bağın değeri, kusursuz bir mutlu son üretmesinden değil, bu sınırlara rağmen sürmesinden gelir. Sonuç olarak The Soloist, müzik, evsizlik ve ruh sağlığı kesişiminde geçen gerçek yaşam anlatılarını seven okurlar için güçlü bir seçimdir. Gazetecilikle ilgilenenler, sosyal hizmet ve psikoloji alanında çalışanlar ya da şehirlerdeki dışlanma sorunlarını insan merkezli bir çerçevede düşünmek isteyenler kitaptan özellikle yararlanabilir. Bununla birlikte eser, uzmanlık bilgisi gerektirmeden okunur. Çünkü temel sorusu herkes için tanıdıktır. Bir insana gerçekten yardım etmek ne demektir? Steve Lopez'in önemli başarısı, Nathaniel Ayers'ın hikayesini yalnızca acıma duygusu uyandıracak şekilde kurmamasıdır. Ayers'ın müzikal yeteneğini, mizacını, dirençlerini ve tercihlerini anlatının merkezinde tutar. Böylece okur, onu toplumsal bir sorunun simgesi olarak değil, kendi sesi olan bir kişi olarak görür. Benzer evsizlik ya da hastalık anlatılarından ayrıldığı nokta da budur. Kitap, ne yalnızca sistem eleştirisine ne de ilham verici bir dönüşüm formülüne yaslanır. Gazetecinin müdahil oluşunu açıkça tartışarak yardım etme arzusunun taşıdığı güç ilişkilerini de görünür kılar. Pratik açıdan bakıldığında eser, dinleme, sabır ve güven inşasının önemini hatırlatır. Entelektüel açıdan ise bireysel sorumluluk ile kamusal kurumların sorumluluğu arasındaki ilişkiyi sorgulatır. Sonuçta The Soloist, müziğin insanı tek başına kurtardığını iddia etmeyen ama insanlık ve bağ kurma duygusunu koruyabildiğini gösteren ölçülü, etkileyici bir kitaptır. Destek olmak isterseniz Steve Lopez kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.